Ayrım 53, Loklama Oranı Yalanları, Scott Lynch, sayfa 491. Ara, Kamor'un Kızları. Kamor'un suç dünyasındaki ilk gerçek devrim Kappa Barsavi'den önce gerçekleşmişti. Hatta onun gelişinden yaklaşık 50 yıl evvel yaşanmış ve neredeyse tamamen Kappa Trevor Vargas adlı bir pezevengin özdenetim eksikliğinden kaynaklanmıştı. Kappa Trevor da pek çok lakaba sahipti ve çoğunluğu küçük fahişe ekibi tarafından gizliden gizliye kullanılırdı. Onun ölçüsüz ve cani bir deli olduğunu söylemek pek çok ölçüsüz ve cani delinin duygularını incitirdi. Buna benzer çoğu durumda olduğu gibi fahişeler için asıl tehlike birkaç bakır ve gümüş koparmaya çalıştıkları erkekler değil, Trevor'un bizzat kendisiydi. Adamın onlara sunduğu yegane koruma yumruklarıydı ve o korumaya kavuşmanın tek yolu uğruna ter döktükleri paranın büyük bir kısmını ona vermekti. Bir gece fazlasıyla kafası bozuk olan bir fahişe onun gözde eğlencesine, yani kendini kadının ağzıyla tatmin ederken acıyla çığlık attırana kadar onun saçlarını çekmeye, iştirak etmek istemediğine karar verdi. Kadın daha farkına bile varmadan korsesindeki bıçağı çekmişti bile. Onu Trevor'ın erkeklik organının hemen soluna, tam da apış arasının uyduğa bağlandığı kısma sağlayıp sağa doğru biçti. Ortalık kan gölüne dönerken yükselen çığlıklar da cabasıydı. Fakat bacaklarının arasından akıp giden kanın hızı Trevor'ın önce karşı koyma sonra da kaçma girişimini büyük ölçüde engelledi. Adamın eski fahişesi daha sonra onu yere yıktı ve odadan sürünerek çıkmasını engellemek için sırtına oturdu. Trevor'ın gücünün tükenmesi uzun sürmedi ve çok geçmeden can verdi. Arkasından ağlayan da olmadı. Trevor'ın kapası ertesi akşam onun görevlerini devralması için başka bir adam yolladı. Trevor'ın ekibi onu gülücüklerle karşıladı ve ona hizmetlerini bedavaya deneme fırsatı sundu. Adam beyninin olması gereken yerde geniş bir boşluk taşıdığı için bu teklifi kabul etti. Güzelce soyunup silahlarını bıraktıktan sonra aynı anda pek çok yönden bıçaklandı. İşte bu olay Trevor'ın eski kapasının dikkatini gerçekten çekti ve bir sonraki gece sorunu çözmeleri için 5-6 adam birden gönderdi. Fakat ilginç bir olay yaşandı. 2 ya da 3 fahişe ekibi daha pezevenklerini temizlemiş ve giderek kalabalıklaşan bu kadın topluluğu Kappa'nın kuzeyindeki bir ambarı, karargahları bellemişti. Kappa'nın adamları kendilerine söylenenin aksine karşılarında korku içindeki 6-7 fahişe değil, toplayabildikleri tüm parayla silah satın almayı uygun görmüş 2 düzine öfkeli kadın buldu. Arbaletler dövüş sırasında etkili bir eşitleyicidir. Özellikle de yakın mesafede ve pusu avantajı varsa. O 5-6 adamdan bir daha haber alınamadı. Böylece kıran kırana bir savaş çıktı. Pezevenklerini ve fahişelerini yitiren kapalar durumu düzeltmeye çalışırken isyana katılan kadınların sayısı her geçen gün biraz daha arttı. Kadınlar kendilerini korumaları için birkaç çete kiraladılar. Kendi standartlarına göre genel evler açtılar ve oralarda çalışmaya başladılar. Bu rahat ve iyi döşenmiş odalarda sundukları hizmetler, erkeklerin yönetimindeki fahişe gruplarınınkinden çok daha üstün olduğu için müşteriler de ödedikleri parayla kadınlara arka çıkmaya başladılar. Kamor'un fahişeleri birleşerek resmen bir lonca kurmuşlardı. Kappa Trevor'ın ölümünün üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden mesleklerini bırakmaya bir türlü yanaşmayan son birkaç pezevenk de ruhlarını vücutlarında tutmanın başka bir yolunu bulmaya, yani genellikle ölümle tehdit edilerek ikna edildiler. Tabii tüm bunlar yaşanırken epey kan akmadı değil, düzinelerce fahişe acımasızca katledildi ve genel evlerinden çoğu yakıldı. Fakat ölen her gecelerin hanımına karşılık kapaların bazı adamları da aynı sonla karşılaştılar. Kadınlar gördükleri muameleye kapaları aratmayan bir zalimlikle karşılık verdiler. Zaman içinde gergin bir ateşkes sağlandı, sonra da yerini istikrarlı ve her iki taraf için de faydalı bir anlaşmaya bıraktı. Şehrin fahişeleri bölgelere bağlı olarak hiç kavga etmeden iki gruba ayrıldılar. Rıhtımcılar Kamor'un batısına yerleşirken loncalı zambaklar doğuya sahiplendi ve her iki teşkilat da işlerin en bol olduğu Kapan'da huzur içinde ortaklaşa çalıştı. Zaman geçtikçe fahişelerin refahı artmaya devam etti. Yerel kabadayıları kullanarak kendi çetelerini kurdular ve diğer çetelerin haydutlarını kiralamaktan vazgeçtiler. Meslekleri gereği büsbütün hoş bir yaşam sürdürmeleri mümkün olmasa da artık en azından kendi kaderlerine yön verebiliyorlar ve belli başlı görgü kurallarını müşterilerine dayatabiliyorlardı. Böylece bir duopol kurulmuş oldu. Fahişeler başka bir suça karışmama vaadine karşılık kendi iki çeteleri dışında herhangi bir kadın pazarlama girişimine acımasızca yok etme hakkını kazandılar ve bundan sonuna kadar yararlandılar. Doğal olarak bazı erkekler kadınların koyduğu kurallara aldırış etmeme eğilimindeydiler. Fahişelerini dövmeye, aldıkları hizmetin ücretini ödemekten kaçınmaya ya da hanımların temizlik ve sarhoşluk konularında getirdikleri standartlara kulak asmamaya çalışanlar oldu. Bazı sert dersler verilmesi gerekti. Pek çok erkeğin zor yoldan öğrendiği gibi çükünüz öfkeli bir kadının dişleri arasındayken ve bir diğeri böbreklerinize bıçak dayamışken korkutucu olmak imkansızdır. Vencarlo Barsavi rakiplerini ezip Kamor'un tek kapası olarak başa geçtiği zaman o bile geleneksel çeteleriyle iki fahişe loncası arasındaki dengeyi bozmaya kalkışmadı. Rıhtımcıların ve zambakların temsilcileriyle uygar bir ortamda görüştü, fahişelerin yarı özerk yönetimlerini sürdürmelerini kabul etti ve onlar da Barsavi'nin yardımları karşılığında düzenli ödemeler yapmaya razı oldular. Elde edilen kârın bir yüzdesi olan bu ödemeler Kamor'un dürüst vatandaşlarının kapaya olan diğer borçlarından çok daha düşüktü. Çünkü Barsavi şehirdeki çoğu erkeğin anlamakta geç kaldığı bir gerçeği yıllar sonra Beranca kardeşleri başlıca infazcıları olarak benimseyerek pekiştirdiği bir fikri kavramıştı. Barsavi Kamorlu kadınları hafife almaktan hayır gelmeyeceğini bilecek kadar akıllıydı. 15. Bölüm Örümcek Isırığı 1. Kısım Kendinize şu son bir hafta içinde baktığınızdan daha iyi bakacağınıza dair beni temin edebilir misiniz dedi İbelius. Ya da Jan'ın şu son bir hafta içinde baktığından daha iyi. Efendi İbelius dedi Locke, siz bizim hekimimizsiniz, annemiz değil ve bu öğleden sonra size defalarca söylediğim gibi kuzgun yuvasındaki meseleye hem bedenen hem de ruhen bütünüyle hazırım. Ben ihtiyatlılığın vücut bulmuş haliyim.
''Eğer gerçekten öyleyseniz bayım, umarım pervasızlığın vücut bulmuş haliyle asla karşılaşmam.''
''Onu rahat bırak İbelius.'' diye omurdandı Jan. ''Tıpkı huysuz bir eş gibi başının etini yiyorsun. Üstelik onunla evlenme nezaketini bile göstermedin.''
Yatak şiltesinin üstünde oturan Jan nispeten bitkin ve pejmürde bir haldeydi. Giderek sıklaşan sakalı anormal solgunluğunu daha da vurguluyordu. Ölümden kıl payı kurtulmuştu. Çıplak göğsüne kocaman bir bez bağlıydı ve kalçalarının altında kalan bacakları ile sağ kolunun üst kısmında da benzer sargılar bulunuyordu.
''Şu hekimler de pek yararlı şeylermiş.'' dedi Locke. Eskiden Meragio'ya ait olan ceketinin yenlerini düzelterek. ''Ama sanırım bir dahaki sefere daha sessiz bir tane kiralasak iyi olacak Jan.''
''Madem öyle bundan sonra kendi yaralarınızı kendiniz sarıp kendi merhemlerinizi kendiniz tatbik edebilirsiniz bayım. Tabii öyle bir şeyde hiç uğraşmayıp doğrudan mezarlarınızı kazmanız ve kaçınılmaz olarak daha durgun bir hale gelene kadar orada keyfinize bakmanız ikiniz için de daha hızlı ve kolay olacaktır.''
''Efendi İbelius,'' dedi Locke yaşlı adamı kollarından tutarak, ''yardımlarınız için ifade edebileceğimizden daha minnettarız.'' Sizin müdahaleniz olmasaydı herhalde çoktan ölmüştük. Bu barakada bize katlanarak geçirdiğiniz zamanın karşılığını ödemeye niyetliyim. Kısa bir süre zarfında elime birkaç bin şilin geçmesini bekliyorum. O paranın bir kısmı size ait. Ağzına kadar dolu ceplerle buradan çok uzaklarda yeni bir hayata başlayacaksınız. Paranın geri kalanı da Caparazza'yı yerin altına gömmekte kullanılacak. Metin olun. Jan'ın daha şimdiden Razza'nın kız kardeşlerine ne yaptığına bakın.
Aynı başarıyı tekrar gösterebilecek durumda değilim dedi Jan. Kendine dikkat et Locke. Bu akşam bir terslik çıkarsa yardımına koşamam.
Yine de deneyeceğinden hiç şüphem yok dedi İbelius.
Endişelenme Jan. Altı üstü 180 metrelik cam bir kulenin tepesinde Dük ve Kahrolası tebaasının tamamıyla felekten bir gece çalacağım. Ne gibi bir terslik çıkabilir ki?
Esprin kulağa biraz gönülsüzce geliyor dedi Jan. Bu olayı cidden dört gözle bekliyorsun değil mi?
Tabii ki Jan. Zincir yaşasaydı zevkten dört köşe olurdu. Lucas Fairwhite'ı tanrıların cezası Dük'ün önünde canlandıracağım. Tanıdığım diğer soylulardan bahsetmiyorum bile.
Maresler, Felucciyalar, ihtiyar Javarris.
Madrabaz bekçiye şükürler olsun. Bundan daha büyük bir gösteri zor bulunur. Tabii bir hata yapmazsam.
Ve sonra para cebimizde. Ardından da intikam.
Saat kaçta Salvara Köşkü'nde olman gerekiyor?
Öğleden sonranın üçüncü saatinde. Yani oyalanacak zamanım yok Jan. İberius, nasıl görünüyorum?
Daha birkaç gün önce o hasta yatağına yatırdığımız adamı tanımakta zorlanıyorum dedi İberius. Şaşırtıcı derecede profesyonel bir yeteneğiniz olduğunu itiraf etmeliyim. Böyle kılık değiştirebileceğinizi hayal bile etmemiştim.
Zaten avantajımız da bu efendi İbelius dedi Jan. Çok az kişi fark eder. Bu akşama hazır görünüyorsun efendi Fairwhite. Isla Drona'ya uzun yoldan gideceksin değil mi?
Tanrılar aşkına evet dedi Locke. Deliliğimin de bir sınırı var. Mezarlıklardan kuzeye çıkıp usuldan geçeceğim. Kül düşünden ayrıldıktan sonra tek bir insanla bile karşılaşmamayı bekliyorum.
Locke bir yandan konuşurken diğer yandan da boğucu sıcağa rağmen Jan'ın Berancia kardeşlerden ödünç aldığı yağmurluğu üstüne geçiriyordu. Fısıltılar tepesine ulaşana kadar pahalı giysilerini saklamalıydı. Kaliteli bir gece esvabına bürünmüş biri kül düşlünün karanlık köşelerinde sürtenlerin çok fazla dikkatini çekerdi.
O halde artık kuzgun yuvasına doğru yola çıkıyorum dedi Locke. Sonra görüşürüz.
Çok sonra.
Jan dinlenmeye bak.
Efendi İbelius o anaç ilginizi Jan'dan esirgemeyin. Çok iyi haberlerle dönmeyi umuyorum.
Sadece geri dönebilmeniz bile beni memnun eder dedi İbelius.
İkinci kısım. Yaz ortası günü değişimler günü. Terran takvimine göre 78. Azaguilla yılının Partis ayının 17'si. Değişimler gününde Camor kenti aklını kaçırırdı. Çarşının geniş dairesel gölüne bir oynak cümbüş hükmederdi. Fakat bu seferki resmi aydık cümbüşlerden daha küçük ve düzensiz olurdu. Ortaya çok sayıda düz tavanlı mavnanın birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş yüzen bir el topu sahası kurulurdu. Takımlar bir fıçıdan kendilerine renk seçer, rastgele eşleşmelerin ardından birbirleriyle sarhoşça dalaşırlarken tamamen sıradan halkın oluşturduğu bir kalabalık onlara tezahürat ederdi. Takımlardan biri gol attığı zaman ortasına bir bira fıçısı bağlanmış küçük bir tekne sahanın yanına yanaşır ve o takımdaki her adama içki dağıtırdı. Doğal olarak maçlar gittikçe daha yabani ve kuralsız bir hal alırdı. Pek çok oyuncu suya atılır, bu işe başka türlü karışmayı hayal dahi etmeyen gayretli bir sarı ceketliler ekibince dışarı çıkarılırlardı. Değişimler gününde aşağı Camor'un sokaklarını sıradan vatandaşlar yönetirdi. Yanlarında bira fıçıları ve şarap tulumları taşıyan insanlar akıllarına estiği yerde piknik düzenlerlerdi. Festivali kutlayan kalabalıklar itişip kakışır, birbirine karışır ve sonra tekrar ayrılırdı. Hadiseye kuş bakışı bakan biri başıboş adamlarla kadınların kentin sokaklarında sarhoş birinin damarlarındaki kan gibi dolaştığını görürdü. Kapanda işler tıkırında olurdu. Kutlama yabancı kıyılardan gelen denizcileri ve ziyaretçileri hızla dolaşan bir gelgit havuzu gibi içine çekerdi. Camor misafirperverliğiyle geçen birkaç saatin ardından konuk şenlikçiler kıçlarını kulak zarlarından ayıramaz hale gelirlerdi. İçmeye, kumar oynamaya ve para harcamaya kendilerini öyle bir kaptırırlardı ki, gönül rızasıyla bir sefahat dalgasında boğulurlardı. Ertesi gün limandan en fazla birkaç gemi ayrılırdı. Çoğu yelken açmak bir yana, direğe bayrak çekmek için bile gereken iş gücünden yoksun kalırdı. Bu sene kazanda, darlıkta ve tortulukta Caparazzo'nun adamları yeni hükümdarlarının cömertliğini kutluyorlardı. Razzo'nun emriyle iki tekerlekli at arabaları kullanılarak ucuz kırmızı şarapla dolu düzinelerce fıçı dağıtılmıştı. Adına kapan denilen günah yuvasına gidemeyecek kadar fakir veya tembel çeteler kendi kapılarının önünde sızıp kalana dek kafayı çekebiliyorlardı. Razzo'nun garristaları onun sahiplendiği mahallelerde ekmek sepetleriyle geziyor, isteyen herkese bir somun veriyorlardı. Pişirilmeden evvel her bir somunun içine bir bakır veya gümüş sikke koyulmuş olduğu kısa sürede birkaç talihsiz kırık diş yardımıyla anlaşıldı. Ve bu gizli armağanlar öğrenildikten sonra tapınak semtinin güneyindeki tek bir ekmek somunu bile yağmadan kurtulamadı. Razzo'nun yüzen mezarı ziyaretçilere açıldı. Garristalarından ve çetelerinden pek çoğunun katıldığı bir kağıt oyunu büyüdükçe büyüdü. Öyle ki oyunun doruk noktasında tam 45 adam ve kadın Capo Barsavi ile tüm ailesini yutan karanlık suların üstündeki zeminde atışıyor, kağıt dağıtıyor, içki içiyor ve birbirine bağırıyordu. Tüm bunlar yaşanırken Razzo'nun kendisi görünürde yoktu. O akşam kuzeyde işi vardı ve dükün erkanının arasına karışıp kuzgun yuvasının tepesinden onlara bakacağını, asıl hizmetkarlarından oluşan yakın çevresi dışında hiç kimseye söylememişti. Tapınak semtinde değişimler günü daha ölçülü bir tarzda kutlandı. Her bir tapınağın tüm rahip ve çırak kadrosu durmaksızın değişen bir döngü içerisinde birbiriyle yer değiştirip durdu. Aza Guilla'nın siyah cübbelileri Iona tapınağının önünde görkemli bir ayin düzenlerken, tamahkar suların efendisinin hizmetkarları da aynı şeyi onlarınkinde yaptı. Dama Eliza ve Azri, Morgante ve Nara, Gandolo ve Sandovani. İlahların tüm temsilcileri farklı bir mihrabın önünde mum yakıp şarkılar söylediler. Birkaç dakika sonra da bir diğerine geçtiler. Yanıp kül olmuş Peralandro evine fazladan birkaç dua edildi. Kısa süre önce Aşmer'den çağrılan ve göz ardı edilenlerin efendisinin beyaz cübbesini giyen yaşlı bir adam, kendisine emanet edilen tapınağın yıkıntılarının arasında hala kafa patlatmaktaydı. Çünkü tapınağın altındaki Atacan mahzende karşılaştığı yıkım hakkında Peralandro baş azizine yazacağı rapora nereden başlayacağına dair hiçbir fikri yoktu. Yola çıkmadan önce öyle bir yerden haberdar edilmemişti. Kuzey köşesi ve çeşmeli dönemeçte yaşayan hali vakti yerinde genç çiftler, yaz ortası gününün arifesinde sevişmenin iyi şans getirdiği düşünülen çift gümüş yeşiline doğru yola çıktılar. İnanışa göre sahte ferden önce orada tamamını erdirilen bir birleşme, o çifte bir çocukta en çok neyi arzuluyorlarsa onu verirdi. Eğer doğruysa bu hoş bir sürprizdi. Fakat şimdilik mıcır kaplı patikalarıyla hışırtılı çalıların arasına gizlenmiş çoğu kadın ve erkeğin arzuladığı tek şey birbirleriydi. Eski limanın sularına demir atmış Tatmin adlı fırkateynin direklerinde sarı sancaklar dalgalanıyor, sarı fenerleri gündüz vakti bile ışıldıyordu. Bir düzine adam güvertede soğukkanlılıkla çalışarak gemiyi gizlice o geceki harekata hazırlıyordu. Fırkateynin yelken direklerine arbaletler yerleştiriliyor ve bunların üstü muşamba bezlerle örtülüyordu. Üst güvertedeki trabzanların altına borda önleyici ağlar getiriliyor ve ihtiyaç anında hızla açılmak üzere gözükmeyecek şekilde oralara yerleştiriliyordu. Çıkabilecek yangınları söndürmek için kovalar kumla dolduruluyordu. Kıyıdaki mancınıklar ateş açtıkları takdirde suyun tamamen etkisiz kalacağı simyasal alevler fırlatacaklarına şüphe yoktu. Geminin üst güvertesinin altındaki loş ambarlarda üç düzine adam ve kadın harekat zamanı gelip çattığında karınları tok olsun diye mükellef bir yemek yiyordu. Aralarında hiç hasta yoktu. Sıtmadan ateşi yükselmiş birine bile rastlamak mümkün değildi. Kamor Dükü Nikovante'ye hem ev hem de saray vazifesi gören kuzgun yuvasının dibinde sarmal vaziyette park edilmiş 100 adet fayton bulunuyordu. 400 üniformalı sürücü ve muhafız ortalıkta geziniyor, dükün renklerini taşıyarak etrafta koşuşturan adamlarla kadınların getirdikleri atıştırmalıkların tadını çıkarıyorlardı. Bütün gece orada lordlarının ve leydilerinin aşağıya inmelerini bekleyeceklerdi. Kamor'un neredeyse tüm kodamanları, Alce Grante adalarındaki tüm küçük çaplı soylular ve de cam kulelerindeki 5 ailenin her bir üyesi her sene yalnızca değişimler gününde tek bir yere doluşur, birlikte yemek yer, planlar ve komplolar kurar ya da iltifatlarda ve hakaretlerde bulunurlardı. Bütün bunlar olurken dük de bulanık gözlerle onlara bakardı. Her yıl Kamor'un yeni nesil hükümdarları eski hamilelerinin gözlerinin önünde biraz daha yaşlanmasını seyrederdi. Her yıl selamları ve referansları biraz daha eğreti olurdu. Her yıl ellerini ağızlarına siper ederek yaptıkları fısıldaşmalar daha da fesatça bir hal alırdı. Belki de Nikovante'nin egemenliği gereğinden uzun sürmüştü. Kuzgun yuvasına hizmet veren 6 zincirli asansör mevcuttu. Bunlar durmaksızın inip kalkıyor, inip kalkıyordu. Kulenin zirvesinde gıcırdayarak açılan her kafesle birlikte renkli ceketler ve süslü elbiseler içindeki yeni bir insan topluluğu yolcu terasına akıp orada gevezelik eden asilzade ve dalkavuk, güç simsarı ve özenti tüccar ve avare, ayyaş ve saray fırsatçısı Selin'e karışıyordu. Güneş bu camiayı tüm şiddetiyle döverken kuş sürüleri tembel ve titrek bulutlar halinde tepede tur atmaktaydı. Kamor'un lordları ve leydileri sanki beyaz bir alev sütununun ucundaki eriyik bir gümüş gölünün üzerinde duruyorlardı. Havaya dalga dalga ısının yükseldiği bu ortamda Loc Lamora ile salvaraları taşıyan demir kafes takırdayarak dükün terasının kenarındaki kilit mekanizmasına oturdu.
53. ayrımın sonu. Sayfa 500.